Ayrım 20.
Sirius. Bize oranla son derece süptil maddelerden olsa da yine de fizik bedenlere sahip varlıklardır. Dünyamız gibi başka dünyalardaki varlıkların da gelişimleriyle yakından ilgilenen bu kozmik uzaysal varlıklar için ruhsal idare mekanizmasının eli ayağıdır diyebiliriz. Gerçekten de onların elleri ve ayakları gibi çalışırlar. Çok nadir olarak dünyaya kendi aralarından vazifeli varlıklarını gönderdikleri ve gizli yeraltı uygarlığı Agartha ile direkt temaslarının bulunduğu bilinmektedir. Ezoterik bilgilerde bu varlıkların ışıktan bedenlere sahip olduklarının ifade edilmesi, bedenlerinin nedenli süptil, yüksek titreşimli maddelerden oluştuğunu anlatmak içindir. Vibrasyonlarını düşürmeden dünyamıza gelseler ve bizim karşımıza çıksalar bizim onları görmemiz mümkün olamaz. Ancak vibrasyonlarını düşürdükleri takdirde onları büyük bir ışık olarak algılayabiliriz. İyice düşürdükleri takdirde onların belirledikleri bir form içinde onları görmemiz ancak mümkün olabilir. Bu özellik başka uzaylılar için de geçerlidir. Nitekim birçok mitolojik ve dinsel metinlerde geçen ışıklar içinde gökyüzünden gelenler işte bu tür uzaysal kökene sahip varlıklardır. Dipnot. Çok eski tarihi kayıtlarda, mitolojilerde ve dinsel metinlerde geçen gökyüzünden ışıklar saçarak dünyamıza gelen uzaylılarla ilgili geniş bir araştırma, kısa bir süre sonra sınır ötesi yayınlarından çıkartacağımız Çağlar Boyunca Yıldızlardan Gelen Tanrılar isimli Selman Gerçeksever'in kaleme aldığı kitapta yayınlanacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı araştırma yapmak isteyen okuyucularımıza duyuruyoruz. Ruhsal planlar. Ruhsal idare mekanizmasının bize en yakın kısmıdır. Gelişim düzeyleri ve potansiyelleri bakımından bizlerden bir hayli ileri seviyede bulunan bedensiz varlıkların teşkil ettiği bir organizasyonlar bütünüdür. Potansiyelleri ve gelişmişlik düzeyleri farklı seviyelerdeki planların oluşturduğu büyük bir organizasyondur. Her bir plan bu organizasyon içinde hiyerarşik bir yapılanma içinde vazife görmektedir. Zaman zaman ileri düzeyde medyumlara ruhsal tebliğler vererek insanları belirli bir düzeyde eğitirler. İnsanlarla çok yakından ilgilenirler. Yine zaman zaman insanların içlerinde hissettikleri yüksek seviyeli ilhamlar çoğunlukla bu planlar tarafından gönderilir. Dünyamızın sadece fiziki kısmıyla değil, aynı zamanda astral kısmıyla yani spatyum ile de yakından ilgilenirler. İnsanların doğmadan önceki hayat planlarının öte alemde hazırlanmasında ve daha sonra dünyada bu planların gerçekleştirilmesinde bu organizasyonun çok önemli bir fonksiyonu vardır. Metapsişik çalışmalarda söz edilen bedensiz hami varlıklar ya da rehber varlıklar bu ruhsal planlara ait olan varlıklardır. Bütün bu anlatmaya çalıştıklarımızı şöyle bir toparlayacak olursak, evrenimizde bulunan tüm varlıkların bir hiyerarşi içerisinde bulunduklarını söyleyebiliriz. Ve her varlık bu büyük hiyerarşi içerisinde vazifesini yerine getirmektedir. Bazen bilerek ve şuurlu olarak, bazen de biz dünya insanlığı gibi bilmeden ve otomatik bir şekilde. 3. Ahiret hayatı, cennet, cehennem. Kur'an-ı Kerim dünya spatyumundan ahiret olarak bahseder. Öldükten sonra varlıkların astral bedenleriyle gittikleri bir mekandır. Dünyamızın fizik maddesine oranla çok daha süptil maddelerden oluşan bu mekanda düşüncelerimizin anında şekillendiği, Kur'an'da ne dilerseniz orada anında karşınıza çıkacaktır diye üstü örtülü bir şekilde anlatılmıştır. Öldükten sonra spatyumda kendi gelişmişlik seviyemizle doğru orantılı bir yer ediniriz. Spatyum aşağıdan yukarıya doğru gittikçe süptilleşen maddelerden oluşur. Bu nedenle spatyumun ne kadar yükseklerinde bir yer edinebileceğimizi belirleyen tek unsur astral bedenimizin yapısıdır. Dünyada yaşarken astral bedenimizi ne kadar yüksek titreşimli bir hale getirebildiysek spatyumda da o kadar yüksek imkanlı bölgelerde kendimize bir yer edinebiliriz. Astral bedenimizi kabalaştıran en önemli etken ise yaşarken ürettiğimiz kaba düşüncelerdir. Bu nedenle düşüncelerinizden de sorumlusunuz denmiş ve yine bu yüzden tüm dinlerde insanları pozitif düşüncelere yöneltmek için aşırı bir çaba harcanmıştır. Dünya spatyumundan çıkarak daha ileri seviyeli mekanlara doğmamız ancak astral bedenimizin süptülleştirilmesiyle mümkün olabilecek bir meseledir. Aksi takdirde dünya spatyumunun üst kademelerine tırmanabilmemiz hiçbir zaman mümkün olamayacaktır. Tüm dinler dünya spatyumundan çıkışı ya da hiç değilse üstlere tırmanışı bir kurtuluş noktası olarak nitelendirmişler ve bunu da çeşitli isimlerle sembolleştirmişlerdir. Budizm'de nirvana, Hristiyanlık'ta göklerin melekutuna giriş, İslamiyet'te ise cennet işte bunu anlatır. Spatyumun en aşağı seviyeleri ise son derece kaba enerjilerle haşır neşir olan geri seviyeli varlıkların yoğunlukla bulunduğu cehennemi andıran bölgelerdir. Bu yüzden de İslamiyet'te bu bölgeleri ifade etmek maksadıyla cehennem tabiri kullanılmıştır. Bu tabir hemen hemen tüm dinlerde vardır. Spatyumun bu bölgesi varlıkların öldüklerini bile anlamadan geçirdikleri sıkıntılı ve ızdıraplı bir aşamasıdır. Bu bölgede varlıklar çoğunlukla kendi düşüncelerinden dolayı oluşmuş imajların içinde bocalayıp durmakta ve bu imajların kendi düşüncelerinin sonucu oluştuğunu bir türlü anlayamamaktadırlar. İçinde bilgisi olmayan inançların insan hiçbir yarar sağlamayacağı artık net bir şekilde bilinmesi gerekir. Sadece Hristiyanlığı ya da Müslümanlığı kabul etmiş olmak insana ahiret hayatında hiçbir ayrıcalık sağlamamaktadır. Örneğin, eğer Kur'an-ı Kerim'de söz edilen cennet ve cehennem meselesi birebir anlatıldığı şekliyle ele alınacak olursa, öldükten sonra büyük bir sürprizle karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle, Kur'an'da geçen cennet ve cehennem tasvirlerinin birer sembol oldukları hiçbir zaman unutulmamalıdır. Aksi takdirde, kendi yarattığınız imajların sonucunda kendinizi alevler arasında yanıyor görebilir ya da altından ırmaklar akan çimenler üzerinde yan gelip yatıyor bulabilirsiniz. Öte alem hakkında yanlış imajlarla ölen bir kimseyi orada hayli sıkıntılı anların beklediğini hatırlatarak bu konuyu burada noktalayalım. Dipnot, ölüm ötesi yaşam ve öte alem ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız Yaşanmış Esrarengiz Olaylar, sayfa 269-281 sınır ötesi yayınları. 4. Kıyamet. Dünya üzerinde yaşayan milyarlarca insan görünürde farklı inançlarıyla farklı renkteki yollar üzerinde yürüyerek bilemedikleri bir hedefe doğru gitmektedirler. Ancak bu hedefin ne olduğu bellidir. Ezoterik bilgiler bu hedefi insanın aşamalı aşağıya inişi ve sonra tekrar çıkışı ile sembolleştirerek insanlara söylemişlerdir. Dinler ise bu hedefi kıyamet sembolüyle şifrelendirdikten sonra insanlara aktarmışlardır. Bu nedenle tüm dinlerde kıyamet bir son nokta olarak insanların önüne konulmuştur. Hemen hemen her dinde bu sembol kullanılmıştır. Bu hedef için uğraşılmış ve insanlık bu hedefe doğru yönlendirilmiştir. Hem de binlerce yıldır. Kıyamet en önemli dinsel sembollerin başında gelir. Ne var ki bu en temel sembollerden biri olan kıyamet sembolü hakkında da son derece yanlış yorumlar yapılmıştır. Sadece Müslüman olmayı kurtuluş için yeterli zanneden ve hiçbir araştırmayı gerekli görmeyen sıradan dindarlar için kıyamet, gökten taşların yağacağı, garip varlıkların ortaya çıkacağı, fırtınaların yeryüzünü birbirine katıp göz gözü görmeyeceği, tufan halinde yağmurların yağmaya başlayacağı, sellerin, afetlerin ardı arkası kesilmeyeceği günler olarak ele alınmaktadır. Bu yorum insanları korkutmaktan başka bir işe yaramamıştır. Sadece kıyamet kopunca dünya yerle bir olacak, o halde biz kendimizi kurtarmak için Allah'a dua edelim, ona sığınalım ve yalvaralım, ibadetlerimizi zamanında yerine getirelim ki bu dualarımız kabul olsun tarzında insanları bir inanca götürmüştür. Bunun haricinde başka bir işe yaramamıştır. Bir takım kozmik olaylar da olsa bir takım astronomik değişiklikler de meydana gelse bunlar insan varlığına ne gibi etkide bulunabilirler? Yani bunca zaman bir adım dahi ilerlememiş bir insan kafasına gökten bir kaya parçası düşse ne yapar? Hangi bilgiyi ve inancı kazanabilir? Herhangi bir değişime, bir transformasyona uğrayabilir mi? Hiçbir şey olmaz. Kafasına o kayayı yediğiyle kalır. Sadece korkar, ödü patlar ya da şoktan ölür. Belki de kaçar. Fakat her ne olursa olsun kendi varlığında bir değişiklik olma imkanı sağlamaz. Böyle bir yanlış anlayışın ortaya çıkmasının tek sebebi, kutsal kitapların sembolik bir dille yazdırıldığı gerçeğinin göz ardı edilmesidir. Böyle olunca da tufan ile kıyamet sembolleri birbirine karıştırılmıştır. Yukarıda tasvir edilen olaylar kıyameti değil tufanı anlatır. Ve dünya zaten böyle bir tufanı bundan önce geçirmiştir. Bundan sonra da geçirecektir. Ancak insanı asıl ilgilendirmesi gereken tufan değil kıyamettir. Çünkü tufan dünya ile ilgili bir meseledir. Kıyamet ise insanla alakalı bir fenomendir. Kuşkusuz ki dünya üzerinde yaşayan insanların da tufandan fiziki olarak etkilenmesi söz konusudur. Ancak bu etkileşim onların ruhsal gelişimleriyle alakalı bir mesele değildir. Tufan meselesi günümüz bilim adamlarınca gayet net bir şekilde takip edilmektedir. Örneğin Birleşmiş Milletler IPCC Klimatik Değişimler Üzerine Çalışma Grubu kuruluşundan geçtiğimiz yıllarda gelen bir rapor dünyanın hızla bir tufana doğru sürüklendiğine dikkatleri çekmekteydi. 60 ülkeden 1500 bilim adamının çalıştığı Birleşmiş Milletler'in IPCC kuruluşundan gelen raporda dünya ısısının hızla arttığı ve bunun sonucu olarak da buzulların erimeye başladığı bildirilirken 2100 yılına kadar deniz seviyesinin 1 metre yükseleceği ifade edilmekteydi. Raporda yer alan bir başka uyarı da söz konusu ısınmayla birlikte bazı bölgelerde büyük kuraklıkların ve büyük kasırgaların, hortumların baş göstereceği yönündeydi. Bu rapor elimize geçer geçmez 6 Kasım 1996 tarihinde Posta Gazetesi bünyesinde çıkarttığımız haftalık gazete eki Gizemler Dünyası'nda yayımlamıştık. Çünkü bu rapor bir zamanlar dünyamızın geçirdiği tufana benzer bir başka tufanın hızla yaklaşmakta olduğunu gösteriyordu. Çok değil, tam 3 yıl sonra Eylül 1999 tarihinde basında yer alan bir başka haberde kutuplardan kopan dev bir buzulun hızla aşağılara doğru hareket ettiği bildiriliyordu. Evet, dünyamız hızla ısınmaya devam ediyor. Bu ısınmanın 2000'li yıllarda dünyamız için çok ciddi bir sorun yaratacağı ortada. Nitekim ilk belirtileri ortaya çıkmaya başlamış durumda. Ancak bu olayların tarihi çok yakın değildir. En azından sorunun üst boyutlara ulaşması için 100 yıllık bir süre var. Tarihi yakın olan tufan değil, kıyamettir. Peki o halde kıyamet nedir? Bunu açmaya çalışalım. Kıyam etmek, ayağa kalkmak anlamına gelir. İnsanların uyumakta olduğu, yani dünya üzerinde kapalı bir şuurla ve birçok bilgiden habersiz olarak yaşadıkları hemen her dinde, felsefede, inisiyatik öğretilerde, ezoterizmde dile getirilmiş bir meseledir. Meselenin bu yönü, bizzat Muhammed Peygamber tarafından da bir hadisinde iki kelimeyle özetlenmiştir. İnsanlar uyumaktadır. Kıyamette insanların ayağa kalkacağından söz edilmesi şuurlanarak bilgilenecekleri anlamında kullanılmıştır. Yoksa ölülerin, cesetlerin ve kemiklerin dirilmesi anlamında değil. İnsanlık kıyam edecektir. Yani Türkçe anlamıyla tercüme edersek ayağa kalkacaktır. Ayağa kalkma sembolünü de açacak olursak insanın şuurlanacağı gerçeğiyle karşılaşırız. Kıyamet sırların ortaya çıkacağı ve bu açık bilgilerle insanların topyekun şuurlanma yoluna girecekleri günlerin adıdır. Evet, insanlık hala büyük bir oranda şuursuzdur. Çünkü bilgilerin büyük bir bölümü zanlarla ve çözülememiş sembollerin dış anlamlarıyla örülüdür. Bu sembollerin çözüleceği günlerin adıdır kıyamet ve çok yakındır. Kur'an-ı Kerim'deki kıyamet sembolleri. Kur'an-ı Kerim kıyametin ön belirtileri olarak bazı ipuçları vermiştir. Ancak bu belirtilerde kuşkusuz ki sembollere büründürülerek aktarılmıştır. Şimdi kıyametin bu ön belirtilerinin neler olduğunu görelim. 1. Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkışı. 2. Debbetül Arz'ın ortaya çıkışı. 3. Deccal'in ortaya çıkışı. 4. Güneşin batıdan doğması. Bunlar gayet kapalı sembollerdir. Anlaşılabilmeleri için zengin bir ezoterik kültüre sahip olmak gerekir. Son derece kapalı olmaları gelecekle ilgili gizli anlamlar taşımalarından kaynaklanır. Belli ki uzun bir süre herkes tarafından anlaşılmaları istenmemiştir. Sırasıyla ele alalım. 1. Yecüc ve Mecüc'ün yeryüzünde ortaya çıkışı. Yecüc ve Mecüc sözcüklerinin kelime olarak ne anlama geldiği bilinmemektedir. Tamamen yanlış bir yorum olarak cüce ırk anlamına geldiği kesinlikle doğru değildir. Ufak tefek adamların ortaya çıkıp dünyaya zarar verecekleriyle ilgili yorumların gerçekle hiçbir alakası yoktur. Bu masalımsı yorumdan hareket ederek kendini bilmez, idraksiz bir takım yorumcular ise maddesel olanın dışında başka bir şey tasavvur edebilecek güçte olmadıkları için Yecüc ve Mecüc olsa olsa nüfusu aşırı derecede kalabalık olan ufak tefek Çinliler olabilir, dünyayı olsa olsa bunlar istila ederler şeklinde tamamen şekli ve asılsız izahlarda bulunmuşlardır. Kur'an'da Yecüc ve Mecüc'ten şöyle bahsedilmiştir. Yecüc ve Mecüc'ün seddi yıkıldığı zaman her dere ve tepeden boşanırlar. Gerçek vaat yaklaştığında inkar edenlerin gözleri beliriverir. Vah bize! Bundan önce gaflet içindeydik, hem de zalimdik derler. Enbiya 21-96-97. Biz gelelim konunun ezoterik açıklamasına. Yecüc ve Mecüc nefsani azgınlığın Kur'an'daki sembolüdür. Daha öz Türkçe söylemek gerekirse insanlığın egoistçe duygu ve düşüncelerle kendisini zincirlemesidir. Gözün bu hırslardan başka bir şey görememesidir ve bu haliyle dünyamız Yecüc ve Mecüclere uzun bir süredir teslim olmuş durumdadır. Bir takım Ecüc Bücüc insanların çıkıp da dünyayı işgal etmesini bekleyenler daha çok bekleyeceklerdir. Çünkü söz edilen kehanet gerçekleşmiştir. Bu özellikle uyku halinden genel uyanma arifesinde ortaya çıkan karakteristik bir haldir. Otomatizmadan kurtulmak üzere olan uyuyan insanların şuur altlarında içten içe hissettikleri kendi ruhsal büyüklükleri ilk başta bu şekilde, yani egoizm zarfına bürünerek ortaya çıkar. Bu da yoğun bir negatif enerji yayılımına sebebiyet verir. Yani insanların şuur altlarındaki bir bilginin yanlış yorumu ile karşı karşıya bulunulduğu bir dönemdir. İnsan kendi kökenini içten içe fark ederken kendisinin hiç de zannettiği gibi zayıf bir varlık olmadığını, tam tersine tanrısal nitelikte bir varlık olduğunu şuursuzca ve otomatizmanın çarklarından kurtulamadan fark ettiğinde bunu yanlış bir yorumla egoist olma tarzında dışarıya vurabilir. İşte şu anda yaşanan budur. Kendi ruhsal kudretini içten içe hisseden ancak bilgisi olmadığı için bunu adlandıramayan ve bunu doğru yönlendiremeyen insanların içinde bulundukları bir sürecin yaşanmasıdır. Tek bir cümleyle özetleyecek olursak, Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkması egosal isteklerin azması anlamında kullanılmıştır diyebiliriz. Bu gibi hallerde vesvese denen sistematik şüphecilik yaygınlaşır ki bu da Kur'an'da dile getirilmiştir. Vesvese her şeyin değerini aşağılamak, küçültmek, düşürmek anlamına gelir. Vesvese insanın içini kemiren bir kurt gibidir. Sonunda insanı tam anlamıyla büyük bir boşluğa götürür. Hiçbir şeyin değeri kalmaz. Sonunda insanı büyük bir ruhi çöküntü içine sürükleyebilir. Nitekim günümüzde psikolojik rahatsızlıkların hızla yükselme göstermesi bunun en açık göstergesidir. İnsan kendisini büyük bir boşlukta hissetmektedir çünkü aradığı cevapları bir türlü bulamamaktadır. Kendisine yapılan dinsel yorumlarda ona yeterli gelmemektedir. Böylelikle ortaya çıkan kısır döngünün sonucunda yaratılan girdap hızla kendisini aşağılara doğru çekmektedir. Bu kısır döngüden kurtuluşun nasıl olacağı da Kur'an'da bir sembolle anlatılmıştır. Dört büyük melekten biri olan İsrafil'in üfleyeceği boru ile kıyamet denilen büyük uyanış devri başlayacak ve bu gidişat sona erecektir. İsrafil'in üfleyeceği borunun ezoterik anlamı ise melekut aleminin kozmik tesirleridir. Anlayışı artırıcı ve insanı şuur uyanıklığına götürücü bu tesirlerin insanlara yollanması ile birlikte bir değişimin meydana geleceği anlatılmak istenmiştir. Böylelikle insanın kendi egoizmasını, duygusallığını yenerek kendisine tam hakim olabilmeyi başarabilecektir. Bunun da ne kadar zor bir iş olduğu bilindiği için tüm kıyamet tasvirleri büyük zorluklar ve ızdıraplı haller içinde anlatılmıştır. Şuur uyanıklığına geçebilmenin değişmez ilk şartı nefsin ıslah edilmesidir. Böylelikle insanın kendisini uyuşuk halde tutan, kendisini bağlayan her türlü yozlaştırıcı etkiden sıyrılabilmesi mümkün olacaktır. Aslında bu tür bir değişim, yani insanların uyanması şu anda da istenmektedir ve uyananlar vardır. Fakat belli bir süreye kadar bu uyanıklığı sağlayamayanlar belli bir süre sonra topyekun uyandırılmaya tabi tutulacaklardır. İşte kıyamette gerçekleştirilecek olan şey budur. 2. Debbetül Arz'ın ortaya çıkışı. Debbetül Arz Arapça bir tamlamadır. Dabbe hayvan veya binek hayvanı anlamına gelir. Debbetül Arz ise kıyamet vakti yaklaşınca yerden çıkacak olan korkunç bir hayvan anlamında kullanılmıştır. Adeta canavarı andıran bu hayvan, tüm mitolojilerde ve ezoterik bilgilerde astral bedenimizi adeta bir zırh gibi saran tortunun sembolüdür. Nitekim mitolojilerde bu tortu ağzından alevler saçan canavar ile sembolleştirilmiştir. Mitolojilerdeki canavarla mücadele motifleri ise bu tortunun inisiyatif çalışmalarda temizlenmesinin mecazi anlatımıdır. Sadece mitolojilerde değil, eski uygarlıkların dinsel metinlerinde de aynı sembol ile karşılaşırız. Ruhsal özümüzden gelen tesirlerin bize kadar ulaşmasına engel olan bu tortunun temizlenmesi, insan yaşamının asıl gayesidir. Ancak ne var ki, çoğunlukla bu tortuyu temizlemek bir kenara, tam tersine daha da artırarak bu dünyadan ayrılırız. Astral bedenimizin çevresini kaplayan bu tortunun oluşmasına sebebiyet veren en önemli etken, gerek bizden gerekse çevremizden bize gelen negatif düşünce enerjileridir. Bu konuya az önce değinmiştik. İşte burada söz konusu edilen canavar bunun sembolüdür. Astralimize ağırlık teşkil ederek gerek ruhsal enerjilerimizin tam olarak bünyemize gelmesine, gerekse de yukarısının tesirlerini tam olarak hissetmemize engel olan bu tortunun temizlenmesi tam anlamıyla bir canavarla mücadele etmek kadar zordur. Çünkü bu tortu yüzünden insancıl yönümüz değil, hayvansal içgüdülerimiz daha ön plana çıkmaktadır. Yine bu tortu yüzünden bizler yukarısının tesirlerini algılayamamaktayız demiştik. Eğer bu tortu olmasaydı, bizler yukarısının varlığını ve ruhsal otoriteyi çok daha kolay idrak edebilirdik. Günlük yaşamımız içinde dilimizden inşallahlar, maşallahlar hiç düşmez ama gerçek bir ruhsal otoritenin hangi yasalarla bizi çevirip kuşattığından hemen hemen hiç haberimiz bile yoktur. Bu sözcükleri çoğunlukla şuursuzca kullanırız. Neyse, biz gelelim Debbetül Arz'a. Debbetül Arz sembolünü tekrar ele alacak olursak şunları söyleyebiliriz. Kıyametin, yani genel uyanışın başlayacağı günlere yaklaşıldığında, yavaş yavaş insanlar kendilerindeki bu tortunun farkına vararak, bu tortunun temizlenmesi için bir çaba içine gireceklerdir. Daha önce böyle bir çaba içine girememişlerdir çünkü bu tortuyu daha önce görmemişler ve fark etmemişlerdir. Demek ki bu tortu kıyamete doğru insanlar tarafından daha kolay fark edilmeye başlanacaktır. Günümüzde Debbetül Arz'ı fark etmeye başlayan insanların sayısındaki artışı göz önüne aldığımızda bu kıyamet alametinin de ortaya çıkmakta olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta kıyametin şuurlandırıcı tesirlerini şimdiden fark etmeye başlayanlar ise bu mücadeleye çoktan girmeye başladılar bile. Bunu fark edemeyenlerin ise genel kıyameti beklemekten başka çareleri yok gibi görünüyor. 3. Deccal'in ortaya çıkışı. Kıyamet alametlerinden biri de Deccal'in ortaya çıkışıdır. Deccal aldatıcı demektir. Genel tasavvura göre kıyamet yaklaştığında solunda cennet, sağında cehennem ve iki kaş arasında kafir yazılı Deccal adlı bir varlığın çıkacağından söz edilir. Deccal'in aldatıcılığı daha bu ilk tanımlamada bile kendisini gösterir. Çünkü İslamiyet'te cennet sağda sembolize edilmiş olmasına karşın Deccal'in cenneti soldadır. Çünkü onun görevi insanları aldatmak, kandırmak ve böylelikle gerçeğin üstünü örtmektir. Nitekim Deccal'in alnındaki kafir yazısı da bunun sembolüdür. Çünkü kafir sözcüğü küfürden gelir. Küfür, gerçeğin üzerine örtmek demektir. Kafirler demek, küfür içinde olanlar demektir. Yok da sanıldığının aksine başka dinden olanlar anlamına gelmez. Kur'an'da da böyle geçmesine rağmen bizde genellikle başka dinden olanlar anlamına çevrilerek kullanılmaktadır. Deccal'in insanları yanılgıya sevk etmek için kıyamet yaklaştığında tüm dünyayı dolaştığı söylenir. Demek ki tüm dünyayı saran bir tesir alanıdır bu. Ve bu tesir alanı hali hazırda tüm dünyayı etkisi altına almış durumdadır. Deccal devri tüm etkisiyle günümüzde sürmektedir. Bunun sonucu olarak da günümüzde insanlar bilgiden uzaklaşmışlar ve gerçeğin açık yüzüyle karşı karşıya gelememektedirler. Bu özellikle dini alanda da kendisini göstermiş ve insanlara sunulan dinle dinin gerçeği arasında büyük bir uçurum oluşmuştur. Hatta öyle bir noktaya gelinmiştir ki dinin gerçeğini dile getirmeye çalışanlar kafirlikle suçlanır olmuştur. Yani deccaller görevlerini gayet iyi yapmaktadırlar. Konuyu toparlayalım. İsa peygamber ahir zamanda Şam'ın kuzeyindeki Türk mimari eseri olan beyaz bir minareye inecek ve o minareden ezan okuyacaktır. Bu kehanet midir yoksa sembolik bir bilgi midir? İslami inanç sistemine nasıl girdiği bilinmemekle birlikte bunun üzerinde çok farklı yorumlar yapılmıştır. Hemen şunu söyleyelim ki bu inançla Deccal inancı birbirine bağlanmıştır. Çünkü Deccal'in beyaz bir caminin minaresinden inecek olan İsa peygamberin süngüsüyle öldürüleceği ifade edilir. İsa peygamberin melekut alemine ait bir varlık olduğundan daha önce bahsetmiştik. Demek ki Deccal olarak sembolleştirilen bu negatif tesir alanı, kıyamette melekut aleminin etkisi ve pozitif tesiriyle ortadan kaldırılacak ve böylelikle şuurlanmanın yolları açılacaktır. Kur'an-ı Kerim'de geçmemesine rağmen, kıyamet alametleri olarak ileri sürülen ön belirtilerden bir diğeri de Mehdi'nin ortaya çıkmasıdır. Mehdi kurtarıcı demektir. Ancak Mehdi vaat edilen bir varlık değildir. Kurtarıcı herkesin kendi içinden çıkacaktır. Dışarıdan bir kurtarıcının beklenmesine bu nedenle gerek yoktur. Çünkü bu anlamda bir kurtarıcı ortaya çıkıp da insanları kurtaracak değildir. İnsan önüne getirilen açık bilgiyle önce kendi içindeki tanrısını keşfedecek, yani kendi ruhsal potansiyelinin farkına varacak ve böylelikle herkes kendi kendisinin kurtarıcısı ve mehdisi olacaktır. Kaldı ki kıyamette kimsenin kimseye şefaat edemeyeceği Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtilmiş olduğu unutulmamalıdır. Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, kimseden bir şefaat kabul edilmeyeceği, kimseden fidye alınmayacağı ve yardım görülmeyeceği günden korunun. Bakara 2:48. Önemli olan insanların doğruyu eğriden ayırt edebileceği sembolik olmayan açık ve net bilgilerle karşılaşabilmesidir. Bu henüz gerçekleşmedi. Ancak çok az sayıdaki kişinin bildiği bir ezoterik bilgiye göre böyle bir bilgi mevcuttur. Önceden dünyaya indirilmiş ve şu anda açılacağı günü beklemektedir. Bundan daha önceki sayfalarımızda kısmen söz etmiştik. Bu bilgilerin açılmasıyla birlikte İsa peygamberin bir Türk mimarisine sahip beyaz bir minareden ineceğinin ne anlama geldiği daha açık seçik anlaşılacaktır. Bu bilgilerle söz konusu kehanet arasında bir bağ bulunmaktadır. Şimdilik bu konuyla ilgili daha fazla bir açıklama yapma selahiyetimiz bulunmadığı için bundan sonrasını o bilgileri muhafaza edenlerin inisiyatifine bırakıyoruz.